Yaratılış kitabının insani yazarı Musa peygamberdir. Musa peygamber, kutsal ruhtan gelen esinle eski antlaşmanın ilk beş kitabını kaleme almıştır. Bugün Musa peygamber, bilim alanında değişen yeni görüşlere herhalde bıyık altından gülecek olurdu. Musa peygamber, kutsal ruhtan aldığı esinle yazarken, bilim adamlarının merakını tatmin etme amacında değildi. Kutsal ruhtan aldığı ilham ile yazan Pavlus şöyle yazmaktadır. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. 2. Timoteus 3. bölüm 16 ve 17. ayetler. Evet, kutsal yazıların amacı bilimsel merakı gidermek değildir. Doğruluk yolunda eğitmektir. Jeoloji ya da biyoloji dersi vermek için gelmedi Gökselesin. İnsan ile Tanrı arasındaki bağlantının nasıl sürdürülmesi gerektiğini göstermek ve aynı zamanda Tanrı'nın kurtuluş ve sonsuz yaşam konusunda insandan ne beklediğini açıklamak için yazılmıştır. İsterseniz kutsal kitabınızın ilk sayfasına "Kurtulabilmem için ne yapmalıyım?" diye yazabilirsiniz. Kutsal yazılar tümüyle insanın günahından nasıl kurtulacağını açıklamaya yöneliktir. Size şunu sorayım. Tanrı yaratılış konusunda kendi kutsal sözünde bilimsel bir açıklamada bulunsaydı ve diyelim ki insan bu açıklamayı anlayabilir, akılsal kapasiteye sahip olsaydı, acaba Musa peygamberin gününde bu açıklamayı kaç kişi anlardı? Bilim alanında edinilen bilgi yüzyılların birikimidir. 21. yüzyılın birikimine baktığımızda bile yaratılış olayını bilimsel yönden kavrayabilecek beyin kapasitesine sahip değiliz. Böyle olduğuna göre yaklaşık 3000 yıl önceki insan bunu nasıl anlardı? Unutmayalım ki kutsal yazılar sadece 21. yüzyılın aydınları için değil, her çağın, her yaşta, her boy ve soydaki sıradan insanları için de yazıldı. Yaratılış gerçeğini kabul etmemekte direnen insan, evrenin nasıl ortaya çıktığını açıklayabilmek için her çareye başvurmuştur. Sözde açıklamalarından biri şöyledir: tüm evren insan hayalinin bir ürünüdür. Şaşılacak bir şey değil mi? Gerçeklerin özüne inmekle yükümlü olan bilim alanı bu konuda hayallerin ürününe başvuruyor. Daha önce bilim alanında öğretilen başlangıç teorilerinden söz etmiştim. Ama yine de bunların bazılarını ele almak istiyorum. Gökbilimi uzmanlarından Dr. Harlow şöyle yazmaktadır: İçinde yaşamakta olduğumuz dünyamız konusunda hala cehalet kuyusundayız. Gerçekten bu konuda elde edilmesi gereken toplam bilgiye kıyasen ancak arpa boyu kadar yol almışız. Evet, eski cehaletimiz biraz giderilmiştir. Artık olur olmaz şeylerden korkmuyoruz. Çünkü bilgimiz artmıştır. Batıl inançlar artık yavaş yavaş mazide kalmaktadır. Ama yine de biliyoruz ki bildiğimiz şeyler bilmediklerimizi gölgede bırakmakta, tepemizde üst katı bulutlara tırmanmış bir gökdelen gibi yükselmektedir. Bu bilim adamı basitçe şöyle diyor: üzerinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzü küresi konusunda hala koyu bir karanlık içindeyiz. Amerika'nın bir başka üniversite profesörü kendi cehaletini insanlık ailesine mal ederken şöyle konuşmaktadır: madde ve maddenin nasıl ortaya çıktığı konusunda sahip olduğumuz bilgi, ruhsal varlıklar hakkında sahip olduğumuz bilgiden daha çok değildir. Durum böyle olduğuna göre, fiziksel dünya tümüyle ruhsal dünyanın dışındadır ya da ters olarak, ruhsal dünya tümüyle fiziksel dünyanın dışındadır diye bir varsayımda bulunamayız. Evren görünüşte birbirini izleyen düzeylerden oluşmuşa benziyor. Öyle ki hiçbir düzey öbürüne benzemiyor. İnsanın ve diğer tüm öbür canlıların bir değişim sonucu ortaya çıktığı inkar edilemez. Ama kendisini bize gösteren bu değişimlerin ardında ne ya da kimin olduğunu bilmemekteyiz. Keşke bu soruyu yanıtlayabilir olsaydım. Ama bu konuda kendi cehaletimi ahım şahım sözlerle gizlemeye girişsem ne kendime ne de dinleyicime yararlı olmuş olacağım. 60'lı yıllarda her şeyin nasıl başladığı konusunda bir makale okumuştum. Bir bilim adamı evrenin sırlarını açacak anahtarı bulmak üzere olduğunu bu makalede duyurmuştu. Bu yazının yazarına ne oldu bilmiyorum ama yazdığı teoriden şimdi eser yok. Bir biyoloji uzmanı evrim teorisinden söz ederken şunu beyan etti: hayatın bir şans eseri başladığı olasılığı nedir diye sorulacak olursa, diyebilirim ki bir matbaada patlama sonucu bu sözlüğün kendiliğinden basılmış olduğu olasılığının aynısıdır. Bilim dünyasından gayribilimsel bir açıklama demeliyiz buna. İlginç şekilde bilim dünyası çok kez bilime en aykırı açıklamaları benimser. Teoriler bol, gökbilimi uzmanları büyük patlama teorisinden söz etmişlerdi. Bu teoriye göre milyonlarca yıl önce büyük bir patlama olmuş da evren ortaya çıkmış. İleride milyonlarca yıl sonra tam belirlenememiş bir günde yine bir patlama daha olacakmış. Bu konuda kaygıya gerek yok. Fiziksel yaşamda 100 yıldan sonrası bizi ilgilendiremez. Tabii çocuklarımız için kaygılanırız. Ay'a ilk ayak basıldığı o coşkulu günü hatırlıyor musunuz? Büyük bir beklenti vardı. Hani ayın çöllerinde toplanan kaya parçaları, dünyamızın nasıl ortaya çıktığına ışık tutacaktı. Ne oldu o kaya parçalarına? Bilim dünyası bu konuda sessiz. Neden? Çünkü evrim teorisini desteklemiyor da ondan. Kısa bir geçmişe baktığımızda göreceğiz ki Dr. Leakey adında bir antropolojist, yani insanın kökeni, yapısı ya da daha birçok özellikleri konusunda araştırma yapan bu kişi, insanın maymundan gelme olduğunu kanıtlayacak halkayı Afrika'nın bir yerinde bulduğunu ilan etti. Evet sevgili dostlar, yine 60'lı yıllarda olmuştu bu. Bulduğu halka neymiş? Efendim, kazılarında bir kafatası parçasına rastlamış ve bu kafatasının yaklaşık 600 bin yıl önce yaşamış olan bir gence ait olduğunu iddia etmişti. Ondan sonra hiç duyulmadı. Demek ki bilim dünyası bu teoriye de elveda dedi. Başka yorumlar da var. Dr. Dillon adında bir bilgin de insanın hayvandan değil de bir bitkiden türediğini iddia etti. Dillon'a göre hayat deniz yosunlarında başlamış. Milyonlarca yıllık bir evrim gelişmesinden sonra biz insanlar deniz yosunlarından türemişiz. Yani atalarımızı aramaya kalkarsak yosunlar arasında aramalıymışız. Ne saçma düşünceler varmış. Bazı bilim adamları atalarımızı maymunlar arasında, ağaçlarda ararken başkaları insan soyunun başlangıcını yosunlar arasında arıyormuş. O zaman gelin de birlikte denize inelim. İşte büyük dedem, işte ninemin ninesi diye yosun toplamaya başlayalım. İnsanlık soyunun aydınları böyle düşünürse biz sıradan insanlar ne düşünmeliyiz? Bilime bu kadar itibar hatalı olur sanırım. Ünlü doğa bilginlerinden Profesör Stanley bu konuda bizi uyarırken şöyle yazdı. Bilim denenmiş bilgidir ama insanlara özgü olan hayat kurma zayıflığına, yanlış görüş ve hatalara tabidir. Bilimsel araştırma istisnasız bir ihtimal ile başlar ve yine bir ihtimal ile biter. Bilimsel sonuç hiçbir zaman kesin değildir. Bilimin bize duyurmak istediği şudur. Gerçekler şimdilik bunlardır. Yani kısa bir yorum yapacak olursak sonuçta bilimin ihtimallere dayandığını göreceğiz. Böyle olduğuna göre bilimi evrensel bilginin kaynağı yapmaya hakkımız olamaz. Bilim alanına girerken bir örnek daha vereyim. Dünya adlı bir dergide şöyle bir yazı okumuştum. Yeryüzünde yaşamın nasıl başladığı konusunda yüzyılları kapsayan ateşli tartışmalar sonunda şimdi dünya çapında yoğun ve sabırla sürdürülen araştırmalar sonuç vermek üzeredir. Bu yazı yıllar önce çıkmıştı ama hala bekliyoruz. Yoğun ve sabırla sürdürülen araştırmaların ürünü nerede? Hala yaşamın nasıl başladığı bilinmiyor. Hayatın nasıl başladığı düğümünü çözmek amacıyla jeologlar da yarışa katılmış durumdalar. Bunlar ne yapıyor? Kaya tabakalarını sabırla kaydedip inceliyorlar. Bu insanlar kaya yüzeyleriyle yeryüzünün zaman cetvelini çizmiş durumdalar. Onların tahminlerine göre her tabakanın altında bir önceki devrin kalıntıları bulunacak ve fosilleri incelemekle hayatın nerede ve nasıl başladığı ortaya çıkacaktır. Bu alanda da büyük hatalar işlendi. Bunu söyleyen biz sıradan kişiler değil de kendi bilim adamlarıdır. Bilim otoritesinin tartışıldığı dergilerin birinde 1957 yılında şöyle bir duyuru vardı. Kayaların kaydı karışık ve bağlantısızdır. Birçok kısım tamamıyla noksandır. Başka bir bilimsel yapıt ise şöyle demektedir. Yeryüzünde kayaların böyle bir sıra içinde bulundukları tek bir yer bile yoktur. Her yerde bunlardan bazıları tahrip edilmiştir. Anlaşılır bir şekilde şöyle diyebiliriz. Jeologlar ne yaptıklarını bilmeden yeryüzünde hayatın nasıl başladığını araştırıp durmaktadırlar. Arkeologlar da aynı sorunlarla boğuşmakta, kusursuz bir dünyada insanlık tarihinin her uygarlığı zaman sıralamasına göre kalıntılarda izlemektedirler. Yani bir yerde kazı yapılırken önce yakın bir geçmişin kalıntıları ortaya çıkarılır, daha derinlere doğru inildikçe daha eski kalıntılar bulunmalı. Yine böyle olmuyor. Bazen öyle oluyor ki taş devrinin kalıntıları altında bronz devri kalıntıları çıkıyor. Zamanlama süresi tümüyle tahrip edilmiş durumda. Bunlardan neler öğrenebiliriz? Şunu, jeologlar ve arkeologlar hiçbir zaman noksansız bir kaya tabakası ya da kalıntı tabakası sırasını bulamamışlardır. Birçok yerden topladıkları parçaları hangi sıraya göre konulacağını kendileri kararlaştırdılar. Aynı zamanda her tabaka için kendi düşüncelerine göre en uygun gördükleri zamanı yine kendileri tayin etmektedirler. Arkeoloji ve jeoloji çalışmalarının boş olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Bu bilim dalları çok yararlıdır. Ama sonsuzluğun bağrından kopup gelen evrenimizin ne zaman ortaya çıktığı konusunda bize gereken bilgiyi sağlayamamaktadırlar. Evrim teorisini savunanlar bile kendi aralarında ayrı görüşlere sahipler. Günümüzde evrim teorisi etkinliğini yitirmiş durumdadır. Bunun yerine yeni bir dalga bilim dünyasını belirsizliğe boğmuştur. Bugün yeni çağ inancı bilim dünyasını da istila etmiş durumdadır. Yine de okullarda körpe beyinler saçma sapan teorilerle yıkanıyor. Biyoloji kitapları resimleriyle atalarımızı maymun olarak göstermektedir. Oysa evrim teorisi sadece bir teori, kanıtlanmamış bir varsayımdır. Ama okullarda gerçekmiş gibi öğretilmektedir. Neden gerçekmiş gibi öğretilmektedir? Çünkü daha önce okulda evrim teorisini öğrenen çocuk, şimdi okulda öğretmen olmuştur. Doğal olarak kendi öğrendiği bu teoriyi yeni nesile öğretecektir. Ama bu kez bir teori olarak değil, gerçekmiş gibi öğretmeye kalkacaktır. Aslına bakacak olursak, evrimcilik bir çeşit kültürel akımdır. Bu yaklaşım yöntemi sadece türlerin kökeniyle ilgilenmemektedir. Aynı zamanda kültürlerin kesintisiz bir süreç içinde basit biçimlerden daha karmaşık biçimlere doğru geliştiği yolunda bir kuramı ileri sürmektedir. Yani bu açıdan da kutsal kitaba karşı ve özellikle Tanrı'nın kendisine bir saldırı niteliğinde görülmelidir. Tanrı sözünü okursak göreceğiz ki böyle bir kültürel evrim yoktur. İnsan kötüden iyiye değil de tersine iyiden kötüye gitmiştir ve halen de gitmektedir. Daha sonra göreceğimiz gibi Tanrı insanı yarattığı zaman onun iyi olduğunu söyledi. Bu iyi insan daha sonra günah yüzünden yozlaşmaya başladı. Evrim ve evrimcilik birçok moda gibi eskimiş ve şu anda bilim dünyasındaki itibarını yitirmiş durumdadır. Önce demiş olduğum gibi evrimciler kendi aralarında bölünmüş durumdadırlar. İngiltere'nin üniversitelerinin birinde psikoloji ve biyokimya dalında profesörlük yapan Dr. Kerkut evrim konusunda şöyle yazmaktadır. Önümüzde bir teori var. Bu teori bize diyor ki çevremizde gördüğümüz bazı canlı varlıklar zaman süzgecinden geçerken yeni türleri oluşturuyorlar. Buna özel evrim teorisi diyebiliriz ve bunu bazı deneylerle kanıtlayabiliriz. Bir de başka teori vardır ki buna göre dünyamızda bulunan tüm canlı varlıklar tek bir kaynaktan türemiştir. Ama ilginç olan bu teoriye göre tüm canlıların türediği kaynak ilkin cansız bir şeymiş. Bu ikinci teoriye genel evrim teorisi denilebilir. Şu var ki bu ikinci teoriyi yani her canlının tek bir cansız maddeden türediği teorisini destekleyebilecek kanıt yoktur. Sevgili dostlar, bunu yazan bir din adamı değil, bir bilim adamıdır. Şimdi de Nilsson adında İsveçli bir bitki uzmanının yazdıklarına bakalım. Bu adam evrimciydi ve şöyle yazdı. Son 40 yıllık süre içerisinde deney yoluyla evrim teorisini kanıtlama girişimlerimin hiçbirisi sonuç vermedi. Tam bir başarısızlığa uğradım. Evrim teorisine karşı ön yargılarla bu deneylere başlamış olsaydım, haklı olarak beni ön yargılarla suçlayabilirlerdi. Ama bir evrimci olarak sürdürdüğüm deneylerden elde ettiğim hiçbir şey bulunmamaktadır. Tüm çalışmalarımın sonucunda bir resim değil, bir çizgi bile çizemedim. Elimde bulunan fosiller bol. Ama bir tür canlıdan öbür tür canlıya atlayış için gerekli fosiller yok. Bu eksikliklerin ileride tamamlanacağını hiç sanmıyorum. Evrim düşüncesi sadece bir düşünce olarak kalmaktadır. İlginç değil mi? Evrim teorisinin savunucusu olan bu bilim adamı 40 yıllık yoğun bilimsel çalışmaları sonucunda inançtan söz ediyor. Buna şaşmamalıyız çünkü gerçekten bir evrimci olmak için büyük bir imana sahip olmak gerekmektedir. Evrim teorisi spekülasyona, tahmine dayanan bir şeydir ve bunun dışına çıkmayacaktır. Ne yazık ki insanların çoğu bu konuda kandırılıyor ve evrimin gerçek olduğu yalanını yutuyorlar. İman konusunda sözünü etmekten geçemediğim bazı kişiler var. Bunlar kendilerini çağdaş tanrı bilimciler olarak tanıtmakta, çağdaşlık sıfatını yitirmemek için hem kutsal kitabın yazdıklarını hem de evrim teorisini kabul edip tanrı bilim ile bağdaşan evrim diye başka evrim teorisini ortaya atmışlardır. Bir bilim adamı bu kişiler hakkında şöyle yazdı. Bir tanrı bilimci evrim teorisini kabul edip her şeyin evrim yönüyle yaratıldığını ileri sürerse, evrim teorisini kısmen değil tümüyle kabul etmelidir. Yani evrimin şimdiki zamanda da düzenli bir şekilde devam ettiğini kabullenmelidir. Aynı zamanda evrim teorisine göre insan iyiden kötüye değil de kötüden iyiye doğru ilerlemektedir. Bundan başka evrim yoluyla süre gelmekte olan sürekli yaratılış olayına doğaüstü şekilde müdahale edilemez. Yani bu bilim adamı yaratılış ile evrim arasında bir ittifak olamayacağını bize hatırlatıyor. Hem Tanrı'ya hem de evrim teorisine inanırım diyen insan en acılanacak durumda olan kişidir. Çünkü yalan ile gerçeği bağdaştırmaya çalışıyorlar. Dostum, böyle bir yol tutulamaz. Eski zamanın at yarışları vardı. Belki bugün de bazı ülkelerde bu gibi yarışlar süre gelmektedir. Özellikle ilginç bir at yarışı vardı. Tek binici ve iki at. Binici sol ayağıyla bir atın sırtına, sağ ayağıyla de öbür atın sırtına basıp başka binicilerle yarışa girerdi. Tabi atlar aynı yolda, aynı hızla ve aynı hizada koştukları süre yere düşmeden yarışı sürdürebilirlerdi. Atlardan biri yavaşladı mı ya da başka bir yöne döndü mü binici karar vermeliydi. Ya atlardan birini bırakıp öbürüne atlardı ya da dengesini kaybedip yere düşerdi. Evrim teorisine gelince bu ikili at yarışına benzer. Evrim teorisiyle yaratılış kavramı yan yana gidemez. Bir yerde yol çatallaşıp birbirinden ayrılma zamanı gelecektir. Ne yazık ki günümüzde birçok akıllı insanın kafası yanlış bilgilerle doldurulmaktadır. Şimdi önümde bir dergiden kesmiş olduğum bir alıntı var. Kısa bir şey. Önce bir soru soruluyor ve sonra sorunun cevabı veriliyor. Soru şu. Kutsal yazılarda bulunan kayıtlara göre dünyanın yaratılış tarihi nedir? Şimdi verilen cevabı dinleyin. İsa'dan önce 4004 yılı. Bundan daha saçma bir şey duydunuz mu? Şimdi de Yaşam adlı bir dergiden bir alıntıyı size aktarayım. Bu yer küresi dünyamız varlığının ilk yarısını içinde bulunduğu atmosfere rağmen tümüyle verimsizlik içinde geçirdi. Okyanuslardaki sular güneş ile ayın etkisine uyarak gelen giden rüzgarların gücüyle kabardı ve yatıştı. Ancak bütün bu devinimlere tek bir canlı varlık tanık olmadı. Okyanusların çevresinde ve yer üzerinde kıtalar dev boyutlara yükseldi. Karanlık, verimsiz, üzerinde yosun bile bulunmayan kayalar. Görünüm ayın verimsiz toprağından farksızdı. Sonra birden hayat başladı. Bazıları 1 trilyon yıl, bazıları ise 2 trilyon yıl önce mucizevi biçimde okyanusların derinliklerinde birden hayat belirtilerinin başladığını ileri sürüyorlar. Bunun nasıl olduğunu, hangi etkenlerin bir araya gelmesiyle hayatın başladığını bilim dünyası açıklayamıyor. Aslında hayat nedir sorusuna ikna edici bir yanıt dahi verememektedirler. Söylenen tek bir şey var. Bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen etkilerden dolayı, bilinmeyen bir nedenle bazı moleküller birden çoğalmaya ve kendilerini üretmeye başlamışlar. Şimdi yaratılış yerine bu teoriyi kabul eder misin? Bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen nedenlerle ve bilinmeyen bir amaçla senin şimdiki hayatına şekil verdiğini kabul edebilir misin? Sevgili dostum, ben kabul edemem. Daha bir sürü saçma teori ve varsayım insan kafasını doldurmaktadır. Beni şaşırtan teorilerin ortaya atılması değil de insanların bunlara kolayca inanmalarıdır. Evrim teorisini savunanların çoğu söz kalabalığı içinde kendileri bile ne söylediklerini bilmiyorlar. Bir bilim adamı evrim teorisini şöyle betimledi. Maddenin hiçbir güce tabi olmadan, belirsiz bir varoluştan düzgün ve eşit gelişmelerle anlaşılabilir, kavranılabilir birimlere dönüşmesidir. Bu dönüşüm olayında değişimin gerekçesi olan gücün kendisi de paralel bir değişime tabi kalmaktadır. İşte geldi ayıkla pirincin taşını. Ne demek istiyor bu bilim adamı? Siz anladınız mı? Ben doğrusu anlayamadım. Bence kutsal kitapta yaratılışa ilişkin başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı sözü akla daha yakın ve daha mantıklı gelmektedir. Yeri ve göğü kim yarattı? Tanrı yarattı. Onu hiçten yarattı. Peki ne zaman yarattı? Ben bunu bilmiyorum. Sanımca her şeyin ne zaman yaratıldığını Rab'den başka hiç kimse de bilmemektedir. Bazıları kolayca rakamlar sıralıyor. 1 milyon yıl önce dünya ortaya çıkmış ya da 2 milyon yıl önce diye kendilerinden emin bir tavırla rakamlar atıyorlar. Kardeşim, her şeyi yaratmış olan Rabbimiz zamana tabi kalmadığına göre neden zamanla uğraşayım? Evreni yaratmış olan Tanrımızın arkası sonsuz bir geçmişe dayanır. Kendisi sonsuz olduğuna göre sonsuzluğun hangi noktasında evreni yarattı diye sormak biraz acayip gelmiyor mu? Böyle bir soruyu soracak olursak bir başkasını da sormalıyız. Tanrı sonsuzluk içinde ne gibi işler yaptı, yapıyor ve yapacak? Anlamsız bir soru. Biz insanlar sınırlı bir bilince sahibiz. Ne yapıyoruz? Sınırlı bilincimiz içinde sınırsız bilince sahip olan Tanrı'nın bilgisine sahip olduğumuzu ileri süreriz. İnsanın bu kendisini beğenmiş bilgelik taslama çabalarını dile getiren bir yazar şöyle yazmıştır. Ey insan, sen ki tek bir yıldızı bile harekete geçiremezsin. Ne de ormanlardaki tek bir yaprağa şekil verebilirsin. Yükseltebilir misin düzlükten bir dağ ya da kazabilir misin bir okyanus? Ey kendini beğenmiş, boyundan büyük bir imansızlığıyla övünen cüce insan. Tüm görkemiyle, rengarenk haşmetiyle çıka gelen gün doğumunu yaratamazsın. Alacakaranlığa bürünen gölgeleriyle güne elveda diyen gün batımını oluşturamazsın. Donuk ışığıyla aşık olduğu dünyaya bakan ayı yörüngesinden koşturamazsın. Öyleyse ne cesaretle senin yapamadığını yapanın gücünden emin olamazsın. Sevgili dinleyicim, bu üstün yaradanımızın basit ama gerçek sözünü neden kabul etmeyelim? Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Neden eski zaman peygamberleri gibi Rabbin sözüne inanmayalım? Davut peygamber şöyle yazdı. Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, seni çok özlüyorum. Canım sana susamış, kurak, yorucu, susuz bir diyarda. Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal yerde baktım sana, gücünü, görkemini görmek için. Mezmur 63. bölüm 1 ve 2. ayetler. Evrenin sırlarını araştırmak istersek önce onu yaratmış olanı arayalım. Onu seher vakti arayalım, gece gündüz arayalım. Onu gördüğümüz zaman mezmur yazarı ile birlikte şöyle haykıralım. Göklerini, ellerinin işlerini, koyduğun ay ve yıldızları görünce dedim, insan nedir ki sen onu anasın? Ademoğlu nedir ki sen onu arayasın? Mezmur 8. bölüm 3. ayet. Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları. Soruyorum kendi kendime, insan ne ki onu anasın? Ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin? Mezmur yazarı aynı zamanda şöyle der. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta. Gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma sesleri duyulmaz. Ama sesleri yeryüzünü dolaşır. Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır. Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı. Mezmur 19. bölüm 1 ve 4. ayetler. Yalnız mezmur yazarları değil, yeni antlaşma döneminin yazarlarından Elçi Pavlus da Roma'daki imanlara şöyle yazdı. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Romalılar 1. bölüm 20. ayet. Değerli kardeşim, açık açık görülebilen gerçekleri bilim adamları neden göremiyorlar? Çünkü onlar anlayışlarında körelmişlerdir. Günahın etkisi budur. İnsanı ruhsal açıdan kör eder. Her şeyin Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu görebilmemiz için iman gözüyle bakmalıyız. Bu konuda İbranilere mektubun yazarı, Kutsal Ruh'un verdiği esinle şöyle bir açıklama yapar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görünenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. İbraniler 1. bölüm 1 ve 3. ayetler. Başka bir yol yoktur. Bilim yoluyla yaratılışı anlayamayız. Evet, bazı özelliklerini, kurallarını kavramaya başlarız. Ama her şeyin nasıl başladığını ancak iman gözüyle bakarak görebiliriz. İnsan bilim açısından istediği kadar ilerlesin. Bilim yaratılış konusunda çok cahildir. Her şeyin kocaman bir hiçten nasıl ortaya çıktığını bilim bize açıklayamaz. Tanrı her şeyi hiçten yarattı. Bunun ne zaman olduğunu insan bilemez.